Merhabalar değerli dostlar, Kur'an Dostları programında birlikteliğimiz başladı. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim dün akşam malumunuz mübarek Miraç Kandili'ydi. Cenab-ı Hak ülkemiz için, İslam alemi için hayırlara ve güzelliklere vesile eylesin. Recep ve Şaban ayını hakkımızda hayırlı eylesin. Ramazan-ı Şerif'e bizleri ulaştırsın, kavuştursun inşallah diye dua ediyoruz. Aynı zamanda Rabbimiz ömrümüzü bir Ramazan eylesin, son anımızı kendisinden razı olduğu o bahtiyar kullarından, cennet ve cemalini gören kullarından bir bayram sevinci içerisinde Rabbimize ulaşabilmeyi, kavuşabilmeyi bizlere ihsan ve ikram eylesin. Kıymetli dostlar, mağfiret ayları içerisindeyiz, rahmet ayları içerisindeyiz. Ramazan-ı Şerif'e adım adım yaklaştığımız bu güzel günler içerisinde İnşallah Cenab-ı Hakk'ın kendisine tam manasıyla, hakiki manada kul, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet, ecdadımıza layık nesiller olabileceğimiz güzel günler olur. Bu günlere de vesile olur inşallah her bir vaktimiz, anımız. Bu dua ve temennimizle programımıza gene ziyafetlerin en güzeliyle başlayacağız. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayacağız. Ankara Kocatepe Camii İmam Hatibi Hafız Adem Kemaneci hocamız bizlere İsra suresinin ilk ayetlerini okuyacaklar. Sonrasında inşallah kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz. Vakit Kur'an vakti. Lütfen Kur'an'a buyurunuz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع بصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني تَخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. فَإِذَا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم.
Allah kabul eylesin, Cenab-ı Hak okunan ayet-i kerimelerin muhtevasından hisseler alabilmeyi nasip eylesin, geçmişlerimize ve bizlere rahmet ve merhamet eylesin. Kıymetli dostlar, Ankara Kocatepe Camii İmam Hatibi Hafız Adem Kemaneci hocamızdan İsra suresinden ayetler dinledik. Rabbim razı olsun, hisseler alabilmeyi nasip eylesin. Efendim bugün sizlerden gelen suallerden devam edeceğiz. Üniversiteli öğrenciler, değerli kardeşlerimiz bir sual yönlendirmişler. Geçtiğimiz haftalarda bu ayların rahmet, mağfiret ve bereket, tevbe ayları olduğunu ifade etmiştik. Konuyla alakalı birkaç kelam etmiştik. İşte dinleyen bazı üniversiteli öğrenci kardeşlerimiz, günahlar bizim aklımıza geldikçe bizim ruhumuzda çok ciddi sıkıntılar yapıyor. Kendimize bakıyoruz, çok ciddi günahlarımız var. En ucuzundan hayatımızda yalanlarımız var. Gözlerimizi bir türlü günahlardan çekemiyoruz. Bir yerlerde Allah'ın istemediği şeyler hayatımızda var. Bazen insanları aldatıyoruz. İman ettiğimiz halde, bazen Müslümanız dediğimiz halde İslamiyet'in gereğini hayatımıza geçiremiyoruz. Sonra demişler, birdenbire bir kalp çarpıntısı başlıyor. Bir yerden cehennemle ilgili ayetleri işitiyoruz, tamamen korkmaya başlıyoruz, endişe ediyoruz, sıkıntı basıyor. Acaba biz münafık mıyız diye böyle biraz daha ileri götürerek, yani günahlar bizim aklımıza geldikçe bizim ruhumuzda çok ciddi sıkıntılar yapıyor diye sual etmişler. İşte bununla alakalı şöyle kısa bir bilgi verelim arzu ettik. Efendim öncelikle yeis, ümitsizlik bir hastalık. Allah'ın istediği gibi ibadet yapamayıp, Allah'ın istediği gibi hayat yaşayamayanlar azaptan korkar, ümitsizliğe düşer. Mesela bakınız, biz günah işliyoruz. Günahkar olduğumuzu bildiğimiz için suçluluk psikolojisi var. Şeytan da bu fırsattan istifade etmek istiyor. Birincisi, ümitsizliğimizi artırıp Allah'la irtibatımızı kesmek istiyor. Ne diyor bize? Sen diyor hakikaten kötü bir adamsın. Şu haline bir bak. Ezan okundu, namaz kılmadın. Bak gittin yasak olan görüntülere baktın, yalan söyledin. Bak Allah'ın istediği gibi hayat yaşamıyorsun. Sen kesinlikle cehennemliksin ve dikkat et bak hayatına, kaç yıldır bu kadar günahkar bir halde yaşıyorsun diyerek şeytan sürekli olumsuz ve hayatımızdaki yanlış günahlarımızı ve hatalarımızı hatırlatarak, ruh dünyamızda bir ümitsizlik vererek, Allah ile olan irtibatımızı koparmak istiyor. Sadece bu kadar mı? Tabii ki hayır. Sonra biz bu ümitsizlik içerisinde, hani zaten suçluluk psikolojisi içerisinde bir gün bir kafirin, bir inançsızın, bir dinsizin ya internette ya televizyonda veya bir aile sohbetinde veya da herhangi bir iş yerindeki muhabbetinde bazen ya Allah yoksa haşa, aslında melekler de yok, saçma bunlar, dirilişte ne kardeşim, öldükten sonra diriliş mi olur, bırakın bunları diye. İşte bu tarz sözleri şeytan sana bir ümit olarak getiriyor. İşte bak gördün mü, korkacak bir şey yok. Neydi o halin senin öyle? Bak dünyaya küsmüştün ya. Ne o kardeşim? Cehennem, cehennem, cehennem. Bırak bu işleri. Yok cehennem falan. Allah yok ki cehennem olsun diyerek o bizim ümitsizlik hastalığımıza hani güya kendince bir çözüm bulmuş gibi bir ümit getiriyor. Peki şeytanın amacı ne? Amacı Allah'ı inkar et ve onunla beraber cehennemde ebediyen yan diye. Çünkü bunun üzerine Allah'a söz vermiş. Peki aslında yese düşen, ümitsiz olan bu kardeşimiz neden böyle bir duruma düşüyor? Çünkü Rabbini tanımıyordu. Rabbinin göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i okumamıştı. Ve Allah onun durumunda bulunan kullarına ne söylediğinin bilincinde ve farkında değildi. Korkusu tamamen kendi dünyasında oluşturmuş olduğu, tabiri caizse sanal bir korku. Kıymetli dostlar, Allah Azze ve Celle bize çok açık bir şekilde okuyun diye göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'de böyle günaha ve ümitsizliğe düştüğümüz anda sığınacağımız bir ayetle sesleniyor. Zümer suresi 53. ayet-i kerime. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah. De ki ey Habibim, Resulüm, ey günahta aşırı giderek nefislerine zulmetmiş olan kullarım. La taqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. İnnallâhe yâgfiruz-zunûbe cemî'a. Muhakkak ki Allah bütün günahları bağışlar. İnnehu huvel gafurur rahîm. Şüphesiz ki O çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Elhamdülillah. İşte bu ayet billur gibi. Siz günah işlediniz ya, perişan bir haldesiniz ya, işte Allah size sesleniyor kardeşim. Allah bize sesleniyor. Ey nefislerine zulmeden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Gafurun, rahim. Ne demek? Yani defalarca günah işlesen de affeden Allah demek. Rahim, kullarına çok şefkatli ve merhametlidir. Cehenneme girmelerini hiç istemez demek. Ama şeytan, Allah'ın gafurur rahim olduğunu bildiği için, seni affedeceğini de bildiğinden dolayı, senin de Allah'ın gönderdiği Kur'an-ı Kerim'i okumadığını bildiğinden dolayı sana bu ümitsizliği veriyor. Peki biz ne yapacağız bu konuda? İnsan düşebilir kardeşim. Düşebilirsiniz. Günah işleyebiliriz. Her bir günahın içine de düşebiliriz. Öyle bir günaha düşersiniz ki kendiniz bile hayret edersiniz. Ama şunu bileceksiniz. Ben pişman olup ona dönersem Allah beni kesinlikle affeder. İşte bu ümitle hayatımızı devam ettireceğiz. Ve hangi günahı işlersek işleyelim, ümitsizliğe düşmeyerek Rabbimize el açıp, Allah'ım sen gönderdiğin Kur'an'da dedin ya, hani ben bütün günahları bağışlarım diye, işte Allah'ım ben de senin sonsuz rahmetine bütün bu günahlarımla gelip diyorum ki, Allah'ım beni affet, beni bağışla, beni mağfiret et ve bu günahlarımı öyle bir sil ki ben bile asla hatırlamayayım. Değerli dostlar, Allah bizi yakmak için yaratmadı. Rabbimiz asla ümitsizliğe düşülecek bir Rab değil. Kesinlikle bu konuda şeytanın oyununa gelmeyelim inşallah. Efendim programımıza yine Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam edeceğiz. Ankara'dan Ahmet Hamdi Akseki Camii İmam Hatibi Hafız Ali Tel hocamız bizlere Tahrim suresinden ayeti kerimeler okuyacaklar. Bu ayeti kerimelerden gene konumuza devam edeceğiz. Gelen diğer bir soru, büyük günahları işleyenin imanı gider mi? Neden bu günahlar var? İnşallah bunun üzerinde duracağımız bir konuyla gene baş başa olacağız. Önce Kur'an-ı Kerim tilaveti. Buyurunuz efendim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا تَعْتَذِرُ الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى يوم لا يخزي الله نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.
Efendim Hafız Ali Tel hocamızdan Tahrim suresinden ayet-i kerimeler dinledik. Cenab-ı Hak okunan ayet-i kerimelerden hisseler alabilmeyi nasip eylesin. Kur'ani bir hayat yaşamayı bizlere nasip eylesin. La taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz buyurdu Cenab-ı Hak. Biz kullarına seslendi. Bu okunan ayet-i kerimelerde de Ya eyyühellezine amenu Tûbû ilallâhi tevbeten nasuha, ey iman edenler, nasuh bir tevbe ile, samimi bir tevbe ile, yani bir daha o günaha dönmemek üzere Allah'a tevbe edin. Allah'a sığının. Cenab-ı Hak bizleri yakmak için yaratmadı. Bizleri cennetine davet ediyor ve bizlere bir davetiye göndermiş. Bu davetiyeden inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Gene üniversiteli kardeşlerimizden gelen bir diğer sual. Büyük günahları işleyenin imanı gider mi? Yani günahı kebireyi işleyen nasıl mümin kalabilir? Bu bir soru. Nasıl kalabilir? Yani adam bir büyük günah işliyor, Allah yasak etmiş, yapma demiş ama o kişi yapmış ve bu büyük günahlar içinde. Bu sorunun cevabını bulmak için önce değerli dostlar insanı tanımak lazım, kendimizi bir tanımamız lazım. O insan niye günaha düşüyor? Neden günaha düşüyoruz? İşte İnsanın bir özelliği burada devreye giriyor. O da şöyle ifade edilir. İnsan, muaccel ve hazır bir dirhem lezzeti, yani peşin hemen olan bir lezzeti, küçücük dahi olsa, sonradan gelecek bir batman lezzete tercih ettiği gibi, bakın Cenab-ı Hak bizi böyle yaratmış. Peşin, hemen olan bir lezzeti küçücük dahi olsa sonradan gelecek bir batman lezzeti tercih ettiği gibi. Bizim nefsimizin özelliği o zaman bu. Şöyle küçücük bir menfaati hemen alacaksak o bizim için ilk tercih sebebi. Ama sonradan daha büyük bir menfaat, daha büyük bir şey verecekmiş, bizim nefsimiz onu tercih etmez. Hemen olanı az olanı tercih eder. Önce insanı tanıyoruz. Yani önce kendimizi bir bilmemiz lazım. Niye düşüyoruz bu günaha? Ve bu günaha düşünce neden iman gitmiyor? Bunun teknik izahı bu. İnsan hazır bir tokat korkusundan ileride bir sene azaptan daha ziyade çekinir. Öyle değil mi? Şimdi tokat atacağım deseniz adam korkar. İleride seni döveceğim deseniz tokattan daha çok çekinir. Aslında hani ileride sopayla dövecek olsanız dahi hemen olacak tokattan çekinir. Bu nedir? İnsanın özelliği. Hem insanda hissiyat galip olsa. Mesela hissiyat nedir? Bir misal vereyim. Açlık bir hissiyattır. Galip olsa hissiyatı, yani açlığı durdurmak zordur. Uyku bir hissiyattır. Şiddetli bir uykuyu durdurmak zordur. Mutlaka uyumak lazım. Açsan, çok açsan mutlaka o hissiyatı gidermek için yemen lazım. İşte bunun gibi insanda hissiyat galip olsa aklın muhakemesini dinlemez. Bakın bir şey daha öğrendik. Hisler galip olduğu zaman aklın muhakemesi, yani onu tartma mantığı ortadan kalkıyor. Çünkü hisler devreye girdi. Hissiyat devreye girdi. Akıl ortadan kalktı. Ve heves ve vehmi hükmedip, yani o hevesi galip olursa, heves galip gelirse, karar verme mekanizmasını aklı o ele geçirirse, en az ve ehemmiyetsiz bir hazır lezzeti, hazır ya ama çok ehemmiyetsiz küçücük bir şey, ama artık heves ele geçirmiş aklı. Akıl devre dışı olmuş. Akıl devre dışı olduğundan dolayı, heves aklı ele geçirdiğinden dolayı gayet büyük bir mükafata, o küçücük mükafata tercih eder. Küçüğü alır, büyüğü bırakır. Çünkü his, heves devreye girdi, akıl devreden çıktı. Ve insan ve az bir hazır sıkıntıdan ileride büyük bir azabı müeccelden ziyade çekinir. Yani hani dedik ya, insan hemen gelecek tokattan bir sene sonra gelecek büyük azaptan daha çok korkar. Yani o tokat ve daha sonraki yapılacak dayak gibi. Tokattan daha çok korkar. İnsanın özelliği bu. Peki ne zaman bu özelliğimiz devreye giriyormuş? Hislerimiz, vehmimiz devreye girer ve hükmü eline alırsa. Çünkü burası önemli. Buraya kadar geldik, insan soruyor. Neden? Çünkü tevehüm ve heves ve his ileriyi görmüyor. Yani bunların özelliği ileriyi görememek. Özü öyle yaratılmış. Tabii biz niye günaha düşüyoruz? Adam diyor ki, ben niye takılıp düşüyorum? Çünkü Allah bizi takılıp düşebilecek özellikte yaratmış. Çünkü takılabilecek özellikte yaratılmışsın. İşte günah işleyebilecek özellikte yaratılmışsın. Tevehhümün, hevesin, hisin ileri görmüyor. Belki inkar ediyor. Nefis dahi yardım etse, bu çok önemli bir tespit. Nefis de yardım ediyor o hisse, hevese. Mahalli iman olan kalp, iman nerede? Kalptedir. İmanın bulunmuş olduğu yer kalptir. Nefis dahi yardım ediyor o his ve hevese. Mahalli iman olan kalp ve akıl susarlar, mağlup oluyorlar. Yani imanın bulunmuş olduğu o kalp ve aklın oradaki kısımda imana bir zarar yok. Kıymetli dostlar, burada dikkat ederseniz kalbin ve aklın bir mağlubiyeti var, susması var. Ama imanın çıkması gibi bir şey söz konusu değil. Şu halde işte tam bir hükmü geliyor. Kebairi işlemek, yani o büyük günahı işlemek imansızlıktan gelmiyor. Yani adam imandan çıktığı için o büyük günahı işlemiş değil. Büyük günahlar Müslümanlar için. Yani insan onunla karşılaşacak, o başına gelecek. İmansızlıktan gelmiyor. Peki nereden geliyor? Belki his ve hevesin ve vehmin galebesiyle, yani kalbe ve akla hükmetmelerinden, akıl ve kalbin mağlubiyetinden ileri gelir. Öyleyse buradan çok net bir şekilde anladık ki, bir insan büyük bir günahı işlediği zaman o insanın imanı gitmiyor. Ama ne yapmalı? Günah işlediği zaman az önceki ayet-i kerimede "Tûbû ilallâhi tevbeten nasuha." Samimi bir tevbe ile Allah'a yönelmek. Günah işlediği zaman hemen hatasını anlayıp "Ya Rabbi, ben nefsimin ve şeytanın oyununa geldim. Hissim ve hevesim de ileri görmedikleri için ben aldandım. Bu günahı işledim ya Rabbi. Ya Rab, beni bağışla." diyerek işte insan Rabbine sığınacak. Bir daha o günaha dönmemek üzere özür dileyecek, tevbe edecek. Ve şunu unutmayacak. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şeriflerinde buyurdukları gibi, "Siz diyor günah işlemeyen bir kavim olsaydınız Allah sizi helak eder, günah işleyen bir kavim yaratır, onlar da Rablerine tevbe ederlerdi." Yani bu sırdan da anlıyoruz ki değerli dostlar, biz günah işleyeceğiz. Yani kimse peygamber olamaz. Biz oraya yaklaşmaya çalışacağız. Günah işleriz, düşeriz. Ancak hemen kalkacağız. "Ya Rabbim, beni bırakma." diyeceğiz. "Ben yine aldandım." diyeceğiz. Ama günah işleyen birisine deseniz ki "Yahu bu adam imansızdır." İşte bu yanlış. Bu ehli sünnet vel cemaatin görüşüne göre yanlıştır. Günah işleyenler hemen dönecekler. Ondan kurtulmak için sürekli olarak mücadele edeceğiz. İnsanın şeytandan farkı, bakınız burası mühimdir, İnsanın şeytandan farkı hatasını bilip tevbe etmesi. O günahı kebairle mücadelemizin bir kısmında, o mücadelenin sevabına bakın nasıl anlatılıyor. Aynı zamanda, günahı kebair, o büyük günahla mücadelemiz mühim. O günahla mücadelemizin sevabı da bizlere nasıl ikram ediliyor? Değerli dostlar, Kur'an-ı Hakim'in nazarında imandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve ameli salih esaslarını görüyoruz. Takva nedir? Takva, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek. Yani günahlardan kaçınmak, çekinmek. Bir diğer ifadesiyle, hani bazı hayvanların tehlikeler karşısında korunma sistemi, refleksi devreye girer ya, işte diyor bir müminin de günahlar karşısında korunma sistemi olarak da ifade edilir. Ve ameli salih ise emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Kur'an-ı Kerim'de en çok bunlardan bahsediyor. Takva sahibi olmak, Allah'ın emirlerini emir bilmek, yasaklarından kaçınmak. Ameli salih, helal daire içerisinde, emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Günahların varlığının bize kârına bakacağız. Bir farklı pencere açılıyor. Günahlar neden hayatımızda var? Kıymetli dostlar, şöyle bir ifade var. Her zaman diyor, def-i şer, celbi nef'e racih olduğu gibi. Her zaman def-i şer, celbi nef'e racih olduğu gibi. Yani zararlı şeyleri def etmek, faydalı şeyleri celbetmekten daha faydalı. Yani zararlı şeyleri def etmek, faydalı şeyleri celbetmekten daha faydalı. Takva, dedik ki, yani günahlardan kaçınmak, Allah'ın emirlerini emir bilmek, yasaklarından kaçınmak, günahları terk etmek. Ne demek bu? Günahlar var. Biz günahlardan kaçınıyoruz. Bu zamanın en üstün meselesi bu. Niye? Çünkü kıymetli dostlar, bu asırda çok fazla günah insana hücum ediyor. İnsanın yaratılış gayesi neydi? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. İnsanın yaratılış gayesi ibadet etmek. Bir de menfi ibadet diye bir şey vardı. Yani günahlardan kaçınmanın sevabı neymiş? Bakın şimdi onu öğreneceğiz. Şu zamanda en büyük mesele günahlardan kurtulabilmektir. Her taraftan insanın üzerine hücum ediyor, insanı sarıyor. İşinde, evinde, ortamında her yerden günahlar insana hücum ediyor. Peki ne yapacağız? Bakın İslami hudutlarda ne diyor? Önce bir ümit veriyor insana. Farzları yapan, kebireleri işlemeyen kurtulur. Yani cennet demek. Bakın dedi, bunları yaparsanız kurtulursunuz. Peki bunun izahı ne? Şöyle ki, salih bir amel yapacaksın. Buna ihlasın da dahil olacak. Ancak ihlas için gayret gerekli. Mesela hani sadaka veriyorsun, yanında arkadaşın oluyor, sadakanın içine bir riya giriyor. Yani bunun gibi birçok noktada bir salih ameli sırf Allah'ın rızasını gözeterek yapmak bu zamanda çok zor. Allah ihlasımızı artırsın inşallah. Hem az bir ameli salih, yani küçücük bir hayırlı amel yapmış olsan bu ağır şartlar içinde çok hükmündedir. Burada kıymetli dostlar, savaşta tutulan nöbetle savaş olmadığı zaman tutulan nöbet arasında ne kadar büyük bir fark varsa, günahların bu kadar hücum ettiği bir asırda bir günahtan kaçınmak veya da küçücük bir salih amel işlemek çok büyük hükmünde oluyor. Sen günahtan kaçıyorsun ama o yapmış olduğun bir fiil olduğu için bir salih amel yapmış oluyorsun. Çünkü bu aynı zamanda bir İslami hükümdür. Bir haramın terki vaciptir. Bunu kısaca paylaşayım. Sünnet vardır değerli dostlar. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısı ve yolu. Onun bir üst merhalesi var. Ona da vacip denilir. Onun bir üst merhalesi de farzdır. Demek ki şunu bileceğiz. En üst mertebesi farz, bir orta mertebesi vacip, onun bir alt mertebesi sünnettir. Yani her birinin sevap derecesi farklıdır. Farzla vacip arasında çok büyük fark olduğu gibi vaciple sünnet arasında da çok büyük fark vardır. Bakın bu çok önemli. Bir haramı terk etmenin hükmü vacip. Peki bir vacibi sünnete kıyaslanırsa sevap derecesi nedir? Bir vacibi işlemek çok sünnetlere mukabil sevabı var. Bir vacibi işlemek çok sünnet. Peki bir vacip sevabını nereden kazanıyorduk? Bir günahı terk etmekten kazanıyorduk. Takva böyle zamanlarda. Zaman nasıl? Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki binlerce günah hücum ediyor. Binlerce günahın tehacümünde bir tek kaçınmak. Mesela arkadaşınız dedi ki, hadi gel gezelim dedi, dolaşalım dedi, gayrimeşru işlerde bulunalım dedi. Siz de dediniz ki, kardeşim ben gelmeyeceğim. Sizin de gitmenizi tavsiye etmem. Ben evde oturacağım, mescitte oturacağım. Ben dini sohbette bulunacağım, Allah dostlarıyla birlikte muhabbet edeceğim. İşte o gün binlerce karşılaşacağı günahı terk ettiğinden dolayı sen bunu bilmesen de, kaç tane günahla karşılaşacağını bilmesen de Allah bunu biliyor. Bildiği için binlerce vacip sevabı var. Binlerce vacip sevabı. belki de milyonlarca sünnet sevabı almış olmasını bir insanın günahtan kaçınmasıyla elde edecek. Yani o olumsuz arkadaşlarının yanına gitmeyerek bunu elde edebilir bir insan. Bizler de bunu her günahı terk ettiğimizde kazanabiliriz. Dışarı çıkmasan, evde otursan, ben Kur'an okuyayım, ben Peygamber Efendimizin hayatını okuyayım desen, dışarı çıkıp da bu kadar günahın içine dalmaya gerek yok deyip evde dursan, bu senin evde durmanla binlerce vacip, binlerce, milyonlarca sünnet sevabı işlemiş hükmünde olabiliriz. Takva diyor, böyle zamanlarda binler günahın tehacümünde bir tek içtinap, az bir amelle, amel azıcık, ne yapıyoruz? Evde oturuyoruz, mescitte oturuyoruz, Resulullah'ın hayatını okuyoruz, Kur'an'ı okuyoruz, Allah dostlarının sohbetlerinden istifade etmeye çalışıyoruz. Bu kadar. Ama karşılığındaki mükafata bakın, yüzlerce, binlerce vacip işlemiş gibi oluyoruz. Demek ki günahlar bize ne kazandırıyor değerli dostlar? Çok büyük bir sevap. Bakınız, o haşr meydanında bizim en çok ihtiyacımız olan şey nedir? Sevaptır. Bir teraziye çıkarılacak, biz o terazide bir sevaba bile muhtaçken, işte bu günahlar olmasa nasıl kazanacağız o sevapları? Yani bizim yaratılış gayemiz bir imtihan. Cenab-ı Hak bu günahı bizim karşımıza çıkarıyor. Kıymetli dostlar, bir savunma sanatı var. Aikido, bilir misiniz? Aikido, karşındaki insanın gücünü kullanıp onu alt etmek. Yani konumuzla alakası şu, şeytan ve nefis bizim karşımıza günahları çıkartıyor. Aikido, karşındaki insan ne kadar güçlüyse o kadar onu harap eder. Onun o gücünü kendi gücüyle yok eder. İşte karşısındaki insanın gücünü kullanıp onu alt ettiği gibi, şeytan ve nefis de bizim karşımıza günahları çıkartıyor. Onun o gücünü bizim küçücük bir hareketle, ufacık bir hareketle, yani evden çıkmayarak, gözümüzü haramdan çevirerek, o büyük gücü kendi lehimize çeviriyoruz ve biz kazanıyoruz. Ve biz çok büyük bir şekilde defter hasenatımıza o büyük sevabı girmiş oluyoruz. Ve bulunmuş olduğumuz her hareketinde salih amel hükmüne geçiyor. Çünkü niyetinden dolayı öyle bir durum ki, ne yapmak lazım? Kur'an okuyan insanların, Müslümanların, müminlerin bu zamanda en mühim vazifeleri ne olmalı? Bir insan diyecek ki, ben bütün sünnetleri yerine getirmeye çalışacağım. Bütün sünnetleri yapmak kadar güzel bir şey yoktur. Yapabilene ne mutlu. Büyük bir merhale. Ve bu zamanda ne yapmamız lazım? En mühim vazifeleri tahribata ve günahlara karşı takvayı esas tutup davranmak gerekir. Günahlara karşı korunma sistemimiz devreye girecek. Biz kendimizi o günahlardan ne kadar kurtarabilirsek, işte bir müminin zaferi de budur. Hiçbir şey yapmasan da sana sevap geliyor. Senin aramana gerek yok. Eski zaman gibi değil bu zaman. Günah zaten gelip seni buluyor her şekilde. Kıymetli dostlar, biz şunu unutmayacağız. Yani günahlardan kaçınma niyetiyle yüz ameli salih işlenmiş hükmündedir. Hem takva hem ameli salih günahları terkinde. Öyleyse ne yapmak lazım? Elimizden geldiği kadar, ne kadar yapabiliyorsak, ne kadar günahtan uzaklaşabiliyorsak bunun mücadelesini vereceğiz. Ama burayı unutmamak lazım. Düştük ya, mücadele edemedik. Yani Cenab-ı Hakk'ın yasak dediği şeyi yaptık. Şeytan da nefis de bizi aldattı. heves devreye girdi. İnsan dedi ki önündeki az bir şeyi hemen ister, sonradan gelecek büyük bir mükafatı terk eder. İşte Cenab-ı Hak ayet-i kerimede de buyuruyor ya, La takrabu zina, yaklaşmayın, yapmayın demiyor Cenab-ı Hak. Yaklaşırsan heves devreye girer, akıl ve kalp hevesin peşinden gider ve buna düşersin. O yüzden yaklaşma diyor Cenab-ı Hak. Bileceğiz ki biz imansız değiliz. Ama şeytanın ve nefsin oyununa geldik. Hemen döneceğiz. Hemen Rabbimizin huzuruna seccademizi sereceğiz. O anda gecenin bir yarısında ağlayacağız, yalvaracağız. Bizi bağışlaması için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ya Rabbim, beni affet. Ben çok büyük hata yaptım. Bu yanlışımdan dolayı beni bağışla. Ama aldandım. Bunun yanlış olduğunu biliyorum. Bağışla diyerek elimizden ne geliyorsa tövbe istiğfar, ağlayarak, yalvararak, gözyaşı dökerek af dileyeceğiz. Yani şeytanın ümitsizlik oyununa gelmeyeceğiz. Şeytan ne diyor? Allah seni affetmez. Sen bittin. Hayır. Allah beni yakmak için yaratmadı. Benim Rabbim beni affeder. Çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor ki ben kulumun zannı üzereyim. Bu bir kutsi hadis. Ben kulumun zannı üzereyim diyor. Beni nasıl tanıyorsa ona öyle muamele ederim. Benim Rabbim beni affeder. Tövbe ettim. Çünkü ben pişmanım. Bu günahı yaptığımdan dolayı çok rahatsız oldum, çok üzüldüm. Bundan dolayı benim Rabbim beni bağışlar diye bunu asla kaybetmeyecek bir mümin. Mesela şimdi bakınız 3 aylardayız. Bunu fırsat bileceğiz. Bu fırsatı değerlendireceğiz. Yani hayatımızı ufacık bir hareketle çok büyük sevaplar kazanabilecek bir hale getireceğiz. Kıymetli dostlar, Cenab-ı Hak bizleri kendine layık kul, Habibine layık ümmet, ecdadımıza layık nesillere eylesin. Bilmediklerimizi bir an önce öğrenmeyi, bildiklerimizle kalmayıp amel etmeyi nasip eylesin. Tekrar Kur'an sofrasında, Kur'an dostları programında buluşana dek sahiplerin sahibine Allah'a emanet olunuz. Allah'a ısmarladık.